Nin sağlanması amacıyla yol kısa aralıklarla ulaşıma kapatılıyor. Ortaklar Söke-Milas yolunun 36 ve 40. ile 58 ve 61. kilometreleri arasında devam eden patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle perşembe günleri 13 ile 18 saatleri arasında yol aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Şanlıurfa-Viranşehir yolunun ise 21. kilometresinde yapılmakta olan devlet su işleri isale hattı çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
4 mevsim sağlıklı tatilin adresi İhlas Kuzuluk Kaplıcı Evleri yol durumunu sundu.
İstanbul'dan tüm Türkiye'ye kaliteli ve kesintisiz yayın. 93'ten beri hep daha iyi, hep kaliteli. TGRT farkı fark ettiren radyo.
Orjin Krem. Sür rahatla, kal sağlıkla. Bitki özlerinden oluşan Avrupa Birliği kalite ödüllü Orjin Krem'i kullanın, yüz binlerce kullanıcısı gibi siz de rahatlayın. Siparişleriniz için 0212 552 1313 orjinhijyen.com.tr.
Hiremco HD Turbo. Hem uydu hem HD uydu.
Evimin dijital kalbi.
Şimdi reklamlar.
Yurt konserve.
Kalbimizi çalıyor nerede yurt konserve. Yemek lezzet ustası işte yurt konserve.
Hemen aç hemen ye.
Yurt konserve.
Hazır yemekte yurt konserve.
Yakıt tasarrufunda gerçek tasarruf nanoteknoloji Bor Power. Hemen arayın 0212 541 24 24.
Gülsan Reçel'le hayatı tatlıya bağlayın. Gülsan Reçel'le.
Mutluluğun sesini duyuyor musunuz? Devamı Kuzuluk Termal Otel'de. Hadi nerede kaldınız? Kuzuluk Termal Otel Sakarya Akyazı Kuzuluk'ta. 4 mevsim inanılmaz bir tatil için hemen şimdi arayın 0264 421 çift 020.
Kahvaltının neşesi ok yay, sofranızın lezzeti ok yay. Hem sağlıklı hem de hesaplı, helvada ok yay, tahinde ok yay, doğal beslenmenin kaynağı ok yay.
Soba İhlas'tan alınır. Türkiye'nin en çok satan ısıtıcıları büyük indirimle kışa hazır. Fiyatlar çok, çok daha avantajlı. Kıyaslayın, hesaplı ısının. Aura Sobalar, İhlas mağazası gördüğünüz her yerde. 0212 444 49 49.
Hiremco HD Turbo. Hem uydu hem HD uydu.
Evimin dijital kalbi.
Reklamları dinlediniz.
Sigirite.
Cilt hastalıklarında önerilen mineral sıcak su banyosu doğal şifa kaynağıdır. Kaplıca tedavisi deri hastalıklarında binlerce yıldır uygulanan ve bilinen en eski tedavi yöntemidir.
Sağlık tatil Kaplıca'ya, gel Armutlu'ya.
İhlas Armutlu Tatil Köyü. Rezervasyon 0226 531 10 çift 0 ya da www.ihlasarmutlu.com.
İpek Yolu. Hoş geldiniz. Öğle sonrasında buluştuk. Hepimiz için güzel bir öğle sonrası diliyoruz. Hepimiz için paylaşımın bol olduğu, güzel dualarımıza birbirimizi ismen unutmadığımız bir öğle sonrası olsun efendim. Bir kez daha Mevlid Kandili'nizi tebrik ediyorum. Tüm TGRT FM ailesi adına, çalışanları adına hepimizin kandilini inşallah güzel günler görelim. Daha güzel, daha nice günlere ulaşalım. Kandiller, böyle özel günler hep birlikte geçsin dileğiyle karşılayalım. bu geceyi de inşallah öyle idrak edelim. Ana kumanda masamızda İsmail Sait bizimle, ben Hülya Düzgün saat boyunca sizinle olacağım. Yarın bu programda bir saç düzleştirici hediye edeceğiz size. Daha doğrusu bir saç kurutma makinesi hediye edeceğiz. Hemen düzelteyim. Önümüzdeki haftalarda saç düzleştiricilerimiz de var. Genç hanımlar çok beğeniyorlar. Çok da kullanışlı biliyorum. İhlas mağazalarından hediye edeceğiz. Bu arada 28 Şubat'a kadar İhlas mağazalarında tüm kredi kartlarına 8 taksitle beğendiğiniz ürünleri üstelik indirimli alabilirsiniz. Fiyatlar hakikaten inmiş durumda. Üzerine bir tüm kredi kartlarına 8 taksit olunca evinizin eksik hiçbir şey kalmayacak. İhtiyaçlar varsa şöyle bir gözden geçirip kontrol edip İhlas mağazalarına uğramadan bu eksikleri gidermemek lazım. Bugün Perşembe, yine tarih konuşacağız, İstanbul konuşacağız sizinle. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile keyifli bir yolculuk yapacağız. Az sonra kendisi burada olacak. Hem bugün sebebiyle eskiden İstanbul'da özel günler, dini günler nasıl kutlanırdı, neler yapılırdı, kurulan meclislerde, toplanan meclislerde neler konuşulurdu, bunlardan paylaşacağız. Hem de eski İstanbul'a yapacağımız yolculukta yine laf lafı açacak, her zaman olduğu gibi farklı başlıkları da sizlerin huzuruna getirmeye gayret edeceğiz. İstanbul'a bir yolculuk yapacağız. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhaba. Kandilinizi tebrik ediyorum öncelikle.
Sizin de tebrik ediyorum. Bütün radyo dinleyenlerin ve herkesin kandilini tebrik ediyorum.
Biz bugün aslında bu merkezde konuşuyor olacağız. Eskiden İstanbul'da özel günler, özellikle dini günler, ki o özel gün kavramı herhalde daha çok dini günler.
Tabii. Yani çerçevesindeydi. Bundan 100 yıl önceki cemiyette özel gün demek dini günler demektir. Her dinin kendi mukaddes günleridir. Buna ilaveten Osmanlılar'da bir milli bayram vardı ki o da padişahın cülus yıl dönümüydü. Tahta çıkış yıl dönümüydü.
O günde her padişaha göre değişiyor demek
değişir ki. Değişir zamanları ve o günlerde dini günlere verilen ehemmiyetin dışında farklı bir şekilde o gün kutlanırdı. İşte fener alayları yapılır, herkes evlerini süsler, pankartlar asarlar, gazetelere ilanlar verirler. Yani padişahı tebrik ederler devlet adamları. Cülus yıl dönümü kutlanırdı. Bende bir resim var. Annemin büyük dedesinden kalma. 1901 tarihinde Sultan Abdülhamit'in 25. Cülus yıl dönümü gününde işte bütün kazanın ileri gelenleri toplanmışlar. Kaymakam yanında, mahkeme-i şeriye naibi, defterdar hepsi ileri gelenlerle hükümet konağının önünde bir resim çektirmişler. Hükümet kanalında da kocaman pankart yazıyor. Padişahım çok yaşa diye.
Tabii o fotoğraf çok değerli.
Evet, tabii. Hem bizim için hatıra hem de sosyal yaşantımıza bir vesika.
Peki biz bugün itibariyle dini günlerin, özel günlerin nasıl kutlandığını, nasıl bir cemiyet oluştuğunu konuşacağız. Şimdilerde mesela kadınlar bir araya geliyorlar, beyler bir araya geliyorlar ve mesela bugün Mevlid Kandili, Mevlid okutuluyor. Eskiden de böyle bir alışkanlık var mıydı?
Evet, şimdi İslamiyet'te her dinin mukaddes günleri vardır. Yahudilerin bir mukaddes bayramları var, bir mukaddes günleri var. Hristiyanların bir bayramları var, bir de mukaddes günleri var. İşte Hazreti İsa'ya ve Hazreti Meryem'e göre ayarlanan günlerdir bunlar. Hazreti Meryem'in hamile kalması, Hazreti İsa'nın doğurması, Hazreti İsa'nın göğe yükselmesi, onlara göre haça gerilmesi gibi çeşitli rivayetler vardır. Bunların hepsi bir bayram gününde kutlanır. Aynı şey Hazreti Musa'nın hayatına dair günlerde bu şekilde işte Tur Dağı'na çıkışı, Mısır'dan kurtuluşu, Filistin'e gelişi gibi günler ehemmiyet verilerek kutlanır. Hristiyanlığa dair bir de yortu günleri vardır. Her Hristiyan azizinin vefat ettiği gün veya doğduğu gün yortu günü olarak kutlanır. Böylece günün 365 günü bir Hristiyan azizinin günüdür. Onun için o gün doğanlara o Hristiyan azizinin ismi verilir.
Adette. Gün o isimle evet. Anılır öyle mi?
Ve o azizin himayesine girdiği düşünülür. Buna paralel bir tatbikat İslamiyet'te de var. Müslümanlıkta iki tane bayram vardır. Birisi Ramazan bayramı, namı diğer şeker bayramı. Üç gün. Birisi Kurban bayramı. Araplar arasındaki ismiyle Adha bayramı. Şeker bayramı da fıtır bayramı der Araplar. Ne Ramazan bayramı derler, ne şeker bayramı derler. Bizde şeker bayramı sözü bazı kesimlerde antipati doğuruyor ama
evet.
Bu dini bir tabirdir. Yani şeker bayramı denilen günde tatlı yemek sünnet olduğu için şeker denmiştir. Yani Ramazan ismini değiştirmek gibi bir kasıt yoktur. Zaten bayramın adı Ramazan bayramı değildir. Ramazan ayında bile değildir bu bayram. Şevval ayındadır. Ramazan ayı bitmiştir.
Bitmiştir.
Şevval ayı başlamıştır. Araplar bu bayrama fıtra bayramı. İd-i fıtır. Yani yemek yeme bayramı derler. Fıtır yemek yeme demektir.
Yemek yemediğimiz günler bitti. Şimdi yemek yiyeceğimiz günler.
Kurban bayramı da Adha bayramı. Adha kurban demektir. Bu isim veriliyor. Bunun dışında da bir takım mukaddes günler var. Bunların en mühimlerine biz kandil adını veriyoruz. İşte Kadir gecesi var. Ramazan-ı Şerif'tedir. 27. gece olduğu rivayet ediliyor. Ondan sonra en faziletli gece Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olan, gece olan kandil, Mevlid kandilidir. Rebiülevvel'in 12. gecesidir. Onun dışında Hazreti Peygamber'in Miraç'a yükseldiği bir gece vardır. Miraç gecesi. Bütün amellerin Allah'a arz edildiği bir berat gecesi vardır. Bir de regaib gecesi vardır. Yani insanlara afların, mağfiretlerin bol bol ihsan edildiği bir gece. Bunun dışında aşure gecesine kıymet verilmiştir. Kurban bayramından önceki 10 güne kıymet verilmiştir. Zilhicce'nin ilk 10 gününe kıymet verilmiştir. Cuma günü zaten kıymetlidir.
Arefe?
Ama Arefe, Arefe bayramın, kurban bayramından önceki
kurban
gündür.
Kurban bayramı sadece.
Evet. Şimdi şöyle, mübarek olan Arefe günü Kurban Bayramı'ndan önceki gündür. Yani 9 Zilhicce'dir. Ama halk arasında her önemli hadiseden önceki zamana da Arefe demek adet olmuştur. Yani mesela ben şimdi bir seyahat arefesindeyim. Bir karar arefesindeyim. Bunu söylemek caiz ama bugünün bir mukaddesiyeti yoktur. Hatta Ramazan Bayramı'ndan önceki gecenin de bir kutsiyeti yoktur. Diğer günler zaten Ramazan olmak itibariyle mukaddestir. Ayrıca bir mukaddesiyeti yoktur ama
yani bayram gecesi demek vesaire onun evet, bir özelliği.
Kurban bayramından önceki gece 9 Zilhicce mukaddes bir gecedir ve ondan önceki 8. Zilhicce terviye ondan sonra gelen ikinci derecede gelen mukaddes gecelerdir. Yani bunları kutsiyeti tamamen dini bildirmeyle olur. Yani dinin kaynaklarını bildirmesiyle olur. Bunların mantıki izahları olamaz. Din böyle bildirdiği için böyledir.
Biz böyle kabul ediyoruz.
Evet. Şimdi insanların ömürleri kısa olduğu için bu mukaddes geceler niçin var? İnsanların ömürleri kısa ve insanlar bu kısa ömürlerinde hep bir şeylerin peşinde koşarak geçirirler. Bu peşinde koştukları şeyleri bazen elde edebilirler, bazen elde edemezler. Ömür biter. Çok zamanda ömürlerine layık hayırlı amel yapamazlar. İşte insanların bu zaman kayıplarını telafi etmek için bazı mukaddes gün ve geceler verilmişti. Bu mukaddes gün ve gecelerde yapılan iyiliklere, ibadetlere diğer zamanlardan daha çok sevap verilir. Ve bu günler insanların dinle, dini hükümlerle rezonans olduğu, kendini daha ciddi murakabe halinde tuttuğu gecelerdir. Bir de bütün dinler sembolleri kullanırlar. Semboller o dine olan bağlılığı arttırır. Bu kandil geceleri de bu sembollerden birisidir. Hazreti Peygamber'in doğduğu gece kandil gecesi mesela Mevlüt kandiline sevinmek Hazreti Peygamber'e olan bağlılığı arttırır. Bütün dinlerde peygamberlerin doğum günleri mukaddestir ve kutlanır. Mevlüt Kandili de bunlardan bir tanesidir ve İslam dünyasında Hanefilere göre Kadir Gecesi'nden sonraki, Şafilere göre en birinci gecedir. Çünkü Kadir Gecesi'nin bile kıymetini Mevlüt Kandili'nden alır. Hazreti Peygamber doğmasaydı Kadir Gecesi'nin bir esprisi olmayacaktı. Telakkisine dayanır.
Merkez olarak, varoluş sebebi olarak öncelikle Peygamber Efendimiz'in varlığını görüyorlar.
Tabi Hazreti Peygamber'in doğuşu insanlık tarihi için mühim bir hadise. Yani tarihte gelmiş geçmiş insanların en farklı şahsiyette olanıdır. Yani peygamber olarak kabul etmeyenler için de bunu söylüyorlar. Bu kabul edilen bir gerçektir. Ondan dolayı Hazreti Peygamber'in doğumuna kıymet vermek elbette ki insanlık tarihi için önemli olduğu kadar Müslümanlar için de ayrı bir ehemmiyete sahiptir. Şimdi bu kandil geceleri bundan dolayı bütün İslam dünyasında çok büyük bir hüsnü kabul görmüştür. Ben küçükken Kıbrıs'a gitmiştim. Kıbrıs'ta kandil geceleri tatildir. Yani Mevlüt kandili tatildi. Ta Osmanlılar'dan gelme bir adet. Osmanlılar Mevlüt kandilini tatil ederler. O İngilizler bile dokunmamış bu geleneğe. Kandil günleri bakıyorsunuz orada tatil. Beni çok şaşırtmıştı bu. Şimdi
hala öyle mi? Niye?
Şu anda öyle mi bilmiyorum ama ben gittiğim zaman çok iyi hatırlıyorum. Mevlüt kandili dediler. Tatil, her yer kapalı. Neden? Mevlüt kandili olduğu için dediler. Şimdi olmayabilir yani. Kıbrıs'ta çok değişti. O zamanki telakkilerinde eski Osmanlı hayatına yakın bir hayli unsurlar vardı. Ama yakın zamanda Türkiye olan münasebetlerinden dolayı o eski Kıbrıs, Osmanlı sancağı olan, vilayeti olan Kıbrıs'tan bir hayli uzaklaşma mevzubayız. Ancak trafiği hala soldan, onu biliyoruz. İngiliz usulü. Şimdi Mevlid Kandili'nin hususiyeti şudur. Tabii her kandil insanların nefsini muhasebe ettiği, kendisini ciddi bir murakabeye aldığı günlerdir. Ama Mevlid Kandili'nin hususiyeti Hazreti Peygamber'le alakalı hadiseleri gündeme getirmektir. Onun doğumuyla ilgili, mucizeleriyle alakalı hadiseleri ön plana getirmektir. Mevlid Kandili'nin ihyası, yani ona farklı bir surette kutlanması, teyidi, tesidi bu şekilde olur. Yani Hazreti Peygamber'i anarak oluyor. Bunun için de Hazreti Peygamber zamanından beri bir takım şiirler yapılmıştır, manzumeler düzülmüştür. İnsanlar biliyorsunuz nesirden çok manzumeleri dinlemeyi, tekrarlamayı severler.
Daha akılda kalıcı, evet, aynı zamanda,
evet,
değil mi?
Nesirin tesirinden daha çok tesiri vardır. Daha kolay ezberlenir, daha çok akılda kalır ve daha tesirli olur nesirlerden. Bundan dolayı Hazreti Peygamber zamanında Eshab-ı Kiram'ın şiir söylemekte mahir olanları, Hassan bin Sabit gibi, Abdullah bin Revaha gibi, Kâb bin Züheyr gibi, Hazreti Peygamber'i öven, metheden, onun hayatını anlatan bir takım şiirler, kasideler düzmüşlerdir. Ve bilhassa Hazreti Peygamber'in doğum gününde toplanıp bunu birbirlerine okurlardı. Hazreti Peygamber de doğum gününde sevinen insanların Cenab-ı Hak tarafından mükafatlandıracağını söylemiştir. Tabii bir insan kendisini över mi? Hazreti Peygamber kendisini övmesi düşünülmez. Bu insanlara faydalı amelleri göstermek babından söylenmiş bir söz elbette. Çünkü kendisi de bizzat o günde doğumuyla alakalı hadiseleri gündeme getiriyordu. Hazreti Peygamber kendisiyle alakalı üstün halleri kendisinin üstün halleri olarak görmüyor, Allah'ın bir ihsanı, nimeti olarak görüyordu. Bundan dolayı Eshab-ı Kiram bir araya gelir, bunları okur, dinlerlerdi. Bu da gösteriyor ki günümüzde yapılan mevlid cemiyetlerinin İslamiyet'te bir temeli vardır. Çünkü bazı hamsofu takımı bu mevlid cemiyetlerine de karşıdırlar. Çünkü İslam dünyasında bir ceryan çıkmıştı bir zaman, selefi bir ceryan. Bu ceryan Hazreti Peygamber zamanında bulunmayan her şeye karşı çıkmasıyla tanınmıştı. İşte minarelere karşıdırlar falan. Onların en kabir ziyaretine, türbe yapmaya karşılar. En ciddi muhalefetleri de mevlid okumaya karşı olmuştur. Hazreti Peygamber'in bilhassa doğum gününde Mevlid Kandili'nde Mevlid okunmasına karşıdırlar. Mevlid zaten doğulan zaman demektir. Mevlid doğum zamanı demektir. Yani burada Mevlid-i Nebevi olunca Hazreti Peygamber'in doğum zamanı demektir. Buna karşı çıktılar. Bugün de bu akımın takipçileri Suudi Arabistan'da yaşamaktadırlar. Vehhabi mezhebi deniyor buna. Türkiye'de de bu Vehhabi olmamakla beraber bu kanaatte olanlar var. Hatta çok enteresandır. Tasavvuf ehlinden de böyle kanaat taşıyanlar var. Halbuki mevlid okumak Hazreti Peygamber zamanına dayanan bir adettir. Bir peygamber sünnetidir. Dolayısıyla İslamiyet'te yeri olan bir gelenektir.
Şimdi bizim bildiğimiz sözlerle değil herhalde. Değil, o daha sonra ki yazılmış.
O ama ayrı bir
peki,
mesele.
O nasıl bir törendi?
Evet, onu şöyle. Yani Hazreti Peygamber zamanında bunlar okunuyor, dinleniyor ve bir manevi hava, atmosfer meydana geliyordu. Ondan sonra Hazreti Peygamber'in vefatından sonra da Eshab-ı Kiram ve onların takipçileri bu adeti devam ettirdiler. Yani Mevlid Kandili'nde toplanıp bir araya gelip Hazreti Peygamber'in üstün hallerini, üstün vasıflarını, doğumunu, miracını, mucizelerini birbirlerine anlatırlardı. Varsa manzumeler, şiirler okurlardı. Erbil Sultanı Muzafferüddin Gökbörü vardır. Selahaddin Eyyubi'nin eniştesi. Selçuklu Devleti'nin yıkılmasını mütakip bir takım Tavaif-i Mülük, küçük küçük devletçikler ortaya çıkmıştı. Bunlardan birisi de Erbil Atabeyliği'ydi. Bugünkü Kuzey Irak'ta kurulmuştu. Bu Muzafferüddin Gökbörü temiz bir hükümdarmış, muhlis bir hükümdarmış. Ve Mevlid Kandillerinde çok büyük Mevlid cemiyetleri tertiplemesiyle tanınıyor. İlk Tantanalı Mevlüt Cemiyeti'nin onun tertiplediği söyleniyor. Şairleri çağırıyor. Büyük camilerde Hazreti Peygamber'i öven kasideler okunuyor. Çok büyük ziyafetler veriyor halka. Yiyecekler, şerbetler, tatlılar dağıtılıyor. Ve bütün İslam tarihinde Muzafferettin Gökbörü, Erbil Sultanı, Kuzey Irak hükümdarı, bu Mevlüt Cemiyetlerinin ilk tertipçisi olmakla tanınır. Başka hükümdarlar da bu cemiyetleri yapardı ama bu Gökbörü'nün cemiyetleri kadar tantanalı cemiyet hiç olmadı.
Halktan katılımlar da
tabii,
var
tabii,
mı?
Tabii tabii, halk büyük camilerde, olarak. Erbil Büyük Camii'nde toplanıyorlar dinleyici olarak. Onlara yemekler veriliyor, şerbetler ikram ediliyor. Şehrin belli yerlerinde sebiller var, gelip geçene şerbet ikram ediliyor. Her taraf ışıklarla süsleniyor. Yani o günün farklı bir gün olduğunu bütün Erbil halkı ve Kuzey Irak halkı biliyor. Ve bundan sonra bu gelenek devam etmiştir. Ondan sonraki hükümdarlarda, Anadolu Selçuklarında da devam etmiştir. Ve Osmanlılarda da bu geleneği devam ettiğini görüyoruz. Osmanlı'da da mevlid iki türlü kutlanır, Hazreti Peygamber'in mevlidi. Bir, halkın hususi olarak kutlaması, bir de devlet nezdinde kutlamalar. Şimdi devlet nezdinde kutlama en büyük camide oluyor. İstanbul için bu Sultanahmet Camii'ydi. Sultanahmet'ten önce Ayasofya'ydı. Burada büyük mevlid cemiyetleri tertipleniyor. Padişah iştirak ediyor. Sadrazam, ileri gelenler, önceden davet ediliyor bunlar mevlide. Akşam namazını müteakip mevlid okumaya başlar. Kısa günlerde yatsı namazını müteakip. Şehrin en mühim hafızları, en önde gelen hafızları buraya toplanıyorlar. Ve mevlid okunuyor. Mevlid okunduktan sonra padişah bütün o camideki mevlide katılanlara süslü muhafazalar içinde şekerler ikram ediyor. İşte bu akide şekerine benzer mevlid şekerinin tertibi o zaman da yapılmıştır. Çünkü ikramı kolaydır. Ve yine aynı şekilde Muzaffer'in Gökbürü devrinden kalma adete uygun olarak şehrin sebillerinde, bugün o sebiller tekel bayidir, gazete bayidir, küçük büfelerdir. Oralardan gelip geçene şerbetler ikram ediliyor. Bazı çeşmelere hususi hazneler konarak şerbet akması temin ediliyor.
Kısa bir ara verelim. Biraz daha farklı örneklerle yine burada buluşacağız efendim. Bizden ayrılmayın.
Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada bizlerleyiz.
Orjin Krem. Sür rahatla, kal sağlıkla. Bitki özlerinden oluşan Avrupa Birliği kalite ödüllü Orjin Kremi kullanın, yüz binlerce kullanıcısı gibi siz de rahatlayın. Siparişleriniz için 0212 552 1313 orjinhijyen.com.tr.
Sigorta
Hiremco HD Turbo. Hem uydu hem HD uydu.
Evimin dijital kalbi.
Şimdi reklamlar.
Dünyaya nizam verenler tarihi roman serisi tamamlandı. Büyük buluşma gerçekleşiyor. Türk milletinin tarihi merakı sona eriyor. Osmanlı padişahları ilk kez 27 Şubat 7 Mart tarihleri arasında Bursa TÜYAP Kitap Fuarı'nda. Dünyada ilk kez 36 Osmanlı padişahı adına ayrı ayrı roman tadında tarihi kitap. Siz de 27 Şubat 7 Mart 2010 tarihleri arasında Bursa TÜYAP Kitap Fuarı Akademisyen Yayınevi standına uğrayın, destan yazan padişahların hayatlarının anlatıldığı eşsiz eserlere çok uygun fiyatlarla sahip olun. Ayrıntılı bilgi için www.akademisyenyayinevi.com. Keyifli okumalar.
Soba İhlas'tan alınır. Türkiye'nin en çok satan ısıtıcıları büyük indirimle kışa hazır. Fiyatlar çok, çok daha avantajlı. Kıyaslayın, hesaplı ısının. Aura Sobalar, İhlas mağazası gördüğünüz her yerde. 0212 444 49 49. Aura, mutluluk
ellerinde. Gönül Sultanları, gazeteniz Türkiye ile evinize geliyor. Türkiye gazetesinden iki hediye birden. 1. Abdullah Tercüman Hazretlerinin hayatını anlatan Arayış filmi DVD'si. 2. Alaaddin Attar Hazretlerinin hayatını anlatan filmin DVD'si. İncil'deki işaretlerden Resulullah Efendimiz'e aşka ulaşan bir hayatın öyküsü. Abdullah Tercüman Hazretleri. Nefsini ayaklar altına alıp bir çulsuz gibi yaşadı. Sonunda Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin dizinin dibinde yetişme nimetine mazhar oldu. Alaaddin Attar Hazretleri. Yolumuzu aydınlatan, insanlığa ışık olan Gönül Sultanlarının hayat hikayeleri. Sohbet kadar sıcak, hazine gibi değerli DVD'ler. Abdullah'ı Tercüman ve Alaaddin-i Attar Hazretleri filmleri Türkiye gazetesiyle evinize geliyor. İki DVD bir arada 30 kupona hediye. İlk kupon 1 Mart'ta Türkiye gazetesinde.
Hiremco HD Turbo. Hem uydu hem HD uydu.
Evimin dijital kalbi.
Reklamları dinlediniz.
Sigorta.
Cilt hastalıklarında önerilen mineral sıcak su banyosu doğal şifa kaynağıdır. Kaplıca tedavisi deri hastalıklarında binlerce yıldır uygulanan ve bilinen en eski tedavi yöntemidir.
Sağlık tatil kaplıcaya, gel Armutlu'ya.
İhlas Armutlu Tatil Köyü. Rezervasyon 0226 531 10.0 ya da www.ihlasarmutlu.com.
Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Mevlid meclislerinden bahsediyoruz. Osmanlı'da şerbet dağıtmaktan mevlid şekeri dağıtmaya, şeker dağıtmaya kadar. Akide şekeri mi olurdu
genelde? Akide şekerine benzer mevlid şekerleri. Şimdi kalmadı onlar. Çocuklar çok severdi. Hafif naneli. Onlar da Osmanlı'dan kalmadır. Akide usulünde yapılır o da. Akide şeklinde yapılır. Hı hı. Yani kağıtlı şeker yoktur. Lokum zaten ikram edilemez böyle. Lokum ancak yemede ikram edilir. Yani yediye ikram edilir. Çikolata zaten yok. Akide şekerine benzer şekerler yapılır. Bunlar mevlüt şekeri denir. Bunlar külahlara konur. Üzerine de akide şekeri konur. Varsa lokum konur, kapatılır. Hala bu adet var. Külahlara konurdu eskiden. İşte bu sarayın okuttuğu mevlütlerde bunun daha tantanalısı. Hmm. Daha ihtişamlısı. Millete dağıtılırdı. Fakat saray böyle yapıyor diye halk mevlüt kandı bir şey yapmıyor değil.
Evet, onlar neler yapardı?
Şimdi bir kere vardı. Halk arasında da mevlüt okutanlar çoktu. Hmm. Bilhassa mahallenin zenginleri, ileri gelenleri mahalle camisinde veya evi müsaitse evinde mevlüt okuturdu. Eskiden insanlar mevlüt okumaya çok rağbet ederdi. Mevlüt okumak nedir? Antır parantez onu söyleyelim. Bugün bizde okunan mevlüt Süleyman Çelebi'nin yazmış olduğu Vesilet-i Necat, Kurtuluş Vesilesi adlı bir mesnevidir, manzumedir. Bir kitap şeklindedir bu, kısa değildir. Yani Hazreti Peygamber'in hayatını anlatan bir uzun şiirdir bu. Hı hı. Fakat İslam dünyasında yazılan tek mevlid bu değildir. Binlerce mevlid yazılmıştır. Hazreti Peygamber'den bu zamana kadar pek çok İslam alimleri ve şairleri manzum şekilde Hazreti Peygamber'i öven, Arapça, Farsça, hatta Lezgi dilinde, Çerkez dilinde, yani çok az kullanılan dillerde bile bu tür mevlidler yazılmıştır. Hazreti Peygamber'i öven. Burada ölçü Hazreti Peygamber'i övmektir. Hangi dilde olursa olsun. Hı hı. Yani mevlid bir Kur'an-ı Kerim değildir elbette. Hı hı. Onun için cemiyetten cemiyete değişir. Burada mana mühimdir. Hazreti Peygamber'i hatırlamak ve övmek. Hı hı. Şimdi bunun yazılış hikayesi de enteresandır. Bilenler bilir. Süleyman Çelebi Bursa'da, Çelebi Sultan Mehmet zamanında, Yıldırım Bayezid Han vefat etmiş. Bir fetret devri yaşanıyor. İşte oğulları arasında. O devirde yazılmış bu. 1409 hatırladığım kadarıyla. Bu fetret devri sırasında. Bursa'ya bir İranlı alim geliyor. Bir vaaz veriyor. İran'da o zaman Şiilik çok yayılmamış. İranlı alimler de meşhurdur. Demişler ya, alim olmak ister isen ya Arap'tan gel ya Acem'den gel diye. Acem'den gelmiş, herkes hürmet ediyor. Vaaz verirken diyor ki, hiçbir peygamber birbirinden üstün değildir. Bütün peygamberler eşittir. Hazreti Muhammed de Hazreti İsa'dan veya Hazreti Musa'dan veya diğerlerinden üstün değildir. Bu konudaki inançların hepsi batıldır diyor ve bir ayeti kerime okuyor. Bakara suresinin sonundaki meşhur Amenâ Resulü de geçen bir ayet-i kerimedir. Mealen, لَا نُفَرُّقُ بَيْنَ اَخَدِمِ مِنْ رُسُولِهِ Peygamberler arasında Allah-u Teala bir ayrım yapmaz. Biz de yapmayız. Mealinde, yani fark yoktur. Bir ayet-i kerimeyi okuyor. Bunun üzerine cemaatten birisi kalkıyor. Behey koca cahil diyor. O senin söylediğin ayet-i kerime, peygamberlik vazifesi bakımından bir ayrım yoktur. Yani Hazreti İsa'nın yaptığı peygamberlik neyse Hazreti Muhammed'inki de odur.
Görev açısından.
Ama bu şahsi üstünlük bakımından değildir. Nitekim ayet-i kerimenin başka yerinde peygamberler arasında bazılarının üstündür diye başka ayet-i kerime var. Onu okuyor. Adam rezil oluyor tabii. Süleyman Çelebi de o cemaatte çok üzülüyor bu hadiseye. Neden bir adam gelsin kürsüde Hazreti Muhammed'in aleyhinde konuşsun burası? Yani Müslüman topluluğu. Ve bu duyguyla, bu hisle meşhur Mevlid-i Şerif'i Vesiret-i Necat'ı yazıyor. Ve orada Hazreti Muhammed'in doğumundan vefatına kadar olan bütün üstünlüklerini anlatıyor. Bu manzume Anadolu Türkleri arasında çok tutulmuştur. Saraydan köye kadar, en ücra yerlere kadar bu manzume çok tutulmuş, çok okunmuştur. Fakat Mevlidlerde bu çok uzun olduğu için tamamı okunmaz. Bunun bir münacaat kısmı vardır. Yani Allah-u Teala'ya yakarış kısmı vardır. Arkasından Hazreti Peygamber'in doğumunu anlatan kısmı vardır. Arkasından Hazreti Peygamber'in miracı anlatılır. Üç bahis burada okunur. Hazreti Peygamber'in vefatı mesela anlatılmaz. Çünkü üzücü şeyler okumak uygun değil. Yani hele hele bir insanın vefatı, bu peygamber bile olsa, anlatılıp da ağlaşmak, dertlenmek İslamiyet'te memduh olmadığı için ağıt yakmak mesela uygun değildir. Üzülmek tamam, ama bunu bir dile getirmek, orası okunmaz adet olarak. Üç kısım okunur. Münacat, veladet ve miraç. Çünkü ancak yeter. Çünkü Mevlid cemiyetlerinin ayrı bir hususiyeti vardır. Başında ve bu bahirler, bu kısımların aralarında aşş-ı şerifler okunur. Aşş-ı şerif okunduktan sonra da ilahi söylenir. Demek ki üç bahis okunursa Mevlid'de, bir başında, iki ortasında ve bir sonda olmak üzere dört aşır. Aşır demek Kur'an-ı Kerim'den kısa parçalar demektir. Ayet-i kerimeler demektir. Ayrıca bir, iki, üç tane de en az ilahi söylenir. Dolayısıyla bu Mevlid cemiyeti bir yarım saat, bir saati bulur bu şekilde okunması. Farklı hafızlar okuduğu için yeknesaklık yoktur. Dinleyenleri kendinden geçirir. Hele güzel hafızlar okuyorsa. Çünkü birinci ses başkadır, ikinci en azından üç. Dört de aşır okunsa yedi, üç de ilahi söylense on. On kişi rol oynamaktadır. Eğer sayı azsa münavebeli olarak
değişerek.
Birisi bir aşır okur, Miraç Bahri'ni o okur gibi. Bu Mevlid cemiyeti denir buna. Yani Mevlid kandillerinde yapılanlar budur. Sadece Mevlid'de değil, diğer kandillerde de yapılır. Ama evvel emirde Mevlid kandilinin merasimi budur. Halk arasında da ileri gelenler bu şekilde Mevlid okuturlar.
Onun dışında Mevlid okundu, toplandı. İnsanlar mutlaka bu özel güne...
Mevlid okunurken, orası mühim. Ha, diyelim ki efendim bu insanın camide Mevlid okuyacak hali yok. Evinde de toplayıp milleti Mevlid okuyacak hali yok. Kendisinin bir Mevlid'e gidecek durumu da yok. Çoluk çocuğunu toplar, açar Mevlid kitabını. Her evde Mevlid kitabı vardır. Yüz binlerce bastırılmıştır Osmanlılar zamanında Mevlid kitabı. Ve her eve dağıtılmıştır. Yani Osmanlıların evinde en çok bulunan kitaplardan birisi Mevlid-i Şerif'tir. Çünkü hem Hazreti Peygamber'in hayatını manzum anlatıyor, hem de Mevlid'le açar oradan. Belli bahisleri makamlı bir sesle okur.
Yani orada o sesin yanıklığı, okumanın makamı
şiir vesaire. Şiir okunduğu için, Hazreti Peygamber'in hayatı olduğu için onu bir normal böyle nesir okur gibi değil de yanık sesle. Hatta bir İstanbul hanımefendisi vardı bizim komşumuz da. Babası o zaman Sayıştay üyelerindenmiş, yüksek hakim. Fakat eski Osmanlı entelektüeli. Her kandilde diyor, mutlaka babam Mevlid okurdu diyor. Her kandilde.
Kendisi.
Evet, bizi toplardı diyor. Mecbur da ederdi diyor, hepimiz diyor. Toplanırdık. Mevlid okurdu diyor. Fakat sesi güzel değildi babamın diyor. Amcamın sesi güzeldi diyor. Amcam da öyle çok fazla okuma falan bilmezdi diyor. Biz babama yalvarırdık. Babama biz dinlemeye razıyız da.
Bari amcam
okusun diye. Babam da bizi kırmazdı. Mevlid onu da iştirak ettirirdi. Çoğunu ona okuturdu. Demek ki her evde, entelektüel evlerinde bile bu usul var. Burada bir başka gelenek daha var, yeri gelmişken söyleyelim. Mevlid kandilinde Mevlid okunurken ortaya mutlaka üç tane şey konur. Bir miktar su, sürahi. Tuz ve bir miktar şeker.
Neden? Tam da onu soracaktım. Şundan, bunun yeri var mıdır diye.
Tabii ki. Şimdi Mevlid okunduğu zaman, ve içinde Kur'an-ı Kerimler var başında, ortasında, ve Mevlid okunduğu zaman mutlaka orada Hazreti Peygamber ruhu hazır olur. Çünkü inde zikri salihin tenzilü rahme. Bir yerde iyi insanlar anıldığı zaman oraya rahmet ilahiye yağar. Manevi rızıklar yağar. Bereket yağar. Hazreti Peygamber tabii severek anmak lazımdır. Hazreti Peygamber severek anıldığı zaman oraya rahmet ilahiye yağar. Oradaki su, şeker ve tuz. O bereketten nasip sahibi olur. Evin bütün tuzunu, şekerini oraya getirmek mümkün olmadığı için burada o bereketlenen tuz, şeker ve su götürülüp diğerlerin içine boşaltılıp karıştırılır. Sadece bunlar değil, bir miktar da bozuk para. Eskiden kağıt para yok, bozuk para ortaya konur. Ona da rahmet, bu paranın temizlendiği düşünülür. Para böyle karıştırılır. Diğer paralarla beraber karıştırılıp o rahmetin, o bereketin diğer paralara da sirayet etmesi temin edilirdi. Yani bu üç yiyecekten başka bir de ortaya bozuk para koymak adetti. Ben bu adeti eski insanlarda gördüm. Mevlid okunduğu zaman mutlaka ortaya su, tuz, şeker koyuyorlar. Bir miktar da bozuk para koyuyorlar. Sonra bozuk parayı kendi paralarıyla karıştırıyorlar. Hala o adeti devam ettirenleri gördüm. Hatta bu bereketlenen paraların bir kısmını da cüzdanda taşıyor. Eşe dosta dağıtıyor. Yani o mevlütte bulunmayanlara
bereket parası
budur. Bereket parası budur. Yani üzerine mevlüt okunmuş, Kur'an-ı Kerim okunmuş para demektir. Manevi olarak o pisliklerden arındığı kabul edilir. Bunlar dini şeyler değil ama eşyanın bereketlenmesi dini bir prensiptir. Yani mutlaka bir bereket ortamı söz konusudur. Halkın Mevlid Kandili'nde yaptığı tek şey bu değildir. Mevlid Kandili, Hazreti Peygamber'in doğum günü olduğu için, İslam dininin kıymet verdiği günlerden birisi olduğu için eski İstanbullular, eski Osmanlı halkı mutlaka bu günlerde çevresindekilere hediye verirlerdi. Hediye vermek iki manaya gelir. Karşıdakine kıymet vermek ve o güne kıymet vermek. Hı hı. Karşıdakinin mezuniyet gibi, evlenme gibi, sünnet gibi bir hadisesi varsa o şahsa kıymettir. Yok ise güne kıymettir. Onun için yılbaşı yani bir Muharrem ve Mevlid Kandili'nde adet olmamakla beraber diğer kandillerde Osmanlı halkı birbirlerine hediye verirler. Cüzi hediyeler bunlar.
Mendildir, evet, çarptır, yani havludur. Büyük
çok büyük hediyeler değil. Çünkü biz bu hediyeyi vermekle bugüne yani Peygamberimizin dünyaya geldiği güne kıymet veriyoruz. Onu diğer günlerden ayırıyoruz. Sevincimizden dolayı eşimize dostumuza hediye veriyoruz. Onların da bu sevince ortak olmasını istiyoruz. Onlara bunu hatırlatıyoruz. Hele hele küçük çocuklara bu günlerde hediye vermenin ayrı bir hususiyeti vardır. Çocuklar hem o günü unutmazlar. Çünkü çocukken insanın zihnine nakşolunan taşın üzerine nakşolunmuş gibidir. Unutmaz. Annem, babam, dedem, ninem her neyse Peygamberimizin doğum günü bana hediyeler verirdi der. O günü unutmaz. Gelenek yaşar. İkincisi Hazreti Peygamber'in doğum günü için sevinir. Çünkü el insan bu beydül ihsan. Çocuklar o günde kendine hediye verildiğini şuur altına yerleştirirlerse Hazreti Peygamber'i ayrıca severler. Hem de bu gelenek devam etmiş olur. Çocuklar taltif edilmiş olur. Yani hediye vermenin esprisi budur.
Peki onun dışında çocuklara dağıtılan helvalar, lokmalar?
Nasıl ki Muharrem ayında dini bir gelenek olmamakla beraber aşure gününde aşure yapmak adet olmuşsa bugün de lokma dökmek adet olmuş idi. Mevlid Kandili'nde ve diğer kandillerde mutlaka lokma dökülürdü. Lokma dökmek zordur. Şimdi artık onun yerini helva ve başka tatlılar aldı. Zor çünkü lokma dökmek ama benim çocukluğumda da hala lokma döken hanımlar vardı. Her mukaddes gün veya her günün tatlısı ayrıdır. Ramazan'da güllaç yapılır. Başka gün güllaç yapıldığı zaman insanlar yadırgarlar. Aşure Muharrem'de yapmak adettir. Ölüye helva dökülür. Bayramda baklava, düğünde kadayıf. Yani her
özel günün özel tatlısı.
Tatlısı vardır. Ama kandillerinki lokmaydı. Lokma dökülür, evlere dağıtılır. Bunun da esprisi var. Birincisi tatlı eskiden çok kıymetliydi. Şeker bulunmuyordu. Yoktu şeker. Tatlılar baldan, pekmezden veya şeker kamışından yapılıyordu. Onun için çok pahalıydı. Şeker, tatlı ikram etmek bir insana çok büyük bir hürmet, çok büyük bir tazim ve muhabbet göstergesidir.
Şimdi mesela bir kilo balı nereden baksanız doğru dürüst bir balı işte 60-70 liraya alıyorsunuz. Evet. Geçmişte de bunun fiyatının daha ucuz olduğunu zannetmiyorum. İşte
bal her zaman pahalıdır.
Bir kilo tatlı yapacaksanız onun düşünün en pahalısı şimdi 35 liraysa o zaman iki katına çıktı maliyeti
doğru.
Otomatik olarak.
Onun için mesela eski din kitaplarında bir insan hanımına haftada iki kere tatlı yedirmelidir diyor. Yani böyle bir
değer göstermek
için ve de bir kadının hakkıdır diyor. İki gün iki kere tatlı yemek yani haftada. Demek ki ne kadar kıymetli. Şimdi kandil günlerinde tatlı yapmak, o güne kıymet vermek, ayrı bir kıymet vermek oluyor. Dolayısıyla her dinde o günü kutsiyetini artırıcı işler yapmak, güzel giyinmek gibi adettir, sünnettir. Bu yapılan tatlılar ayrıca kapı kapı dağıtılır. Komşular birbirlerine tatlı
bir dağıtırlar. Bir sayısı var mıdır bunun?
Efendim Anadolu'da 7 adeti vardır. Aşure'de de bunda da 7 kapıya dolandırmak, 7'den aşağı olmamak. Yani 7'den fazla olabilir de 7'den aşağı olmamak. Bunun da dinlerde öteden beri gelen bir kaynağı var. Yani 3, 7, 5 bu sayılar 12 yani bu 40, 70 bu sayılar boş değil. Mutlaka dinde Hazreti Peygamber'in sözlerini veya Kur'an-ı Kerim'de geçen sayılardır. Onlara benzetiyor. Bu sayılarda bir bereket olduğuna inanılıyor. Yani sayının kendisi kutsal değil. Din ona öyle bir dinde zikredildiği için bereket atfediliyor. 7 kapıya dağıtılıyor. Böylece hem Mevlid Kandili hatırlatılmış oluyor. Hem Mevlid Kandili'ne bir hürmet göstergesi yapılıyor. Hem de komşular arasında muhabbete vesile oluyor.
Paylaşım.
Hatta gayrimüslimlere bile başka zaman değil ama mutlaka bu kandillerde lokma ve helva göndermek adetti. Yani biz peygamberimizin doğumuna seviniyoruz.
Ağız tadının zararı yok yani.
Yoktur, evet.
Peki, çok teşekkür
ben
ederim.
Ben teşekkür ederim.
Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci'yi uğurluyoruz. Haftaya yine kendisiyle birlikte olacağız. Şimdilik izninizi istiyoruz. İpek Yolu.